Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James Green'in Death in the Haymarket kitabı. 1808 yılında Chicago'da yaşanan Haymarket olayı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri işçi hareketinin ilk büyük sınavını inceleyen anlatı tarih çalışmasıdır. Kitabın merkezinde 8 saatlik iş günü talebi, grevler, polis şiddeti, bir bombalı saldırı ve ardından gelen tartışmalı yargılama yer alır. Green, olayı yalnızca faili belirsiz bir bombanın hikayesi olarak ele almaz. İç savaş sonrasında hızla sanayileşen ülkede işçilerin uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve güvencesizlik karşısında nasıl örgütlendiğini de gösterir. Bu yönüyle eser, emek tarihi, hukuk tarihi ve Gilded Age denen yoğun eşitsizlik döneminin toplumsal yapısını bir araya getirir. Yazarın amacı, Haymarket'in neden ulusal bir paniğe dönüştüğünü, sanıkların neden kamuoyunda sembolleştirildiğini ve olayın sendikal hareket üzerinde neden kalıcı etkiler bıraktığını açıklamaktır. Akademik kaynaklara dayanan fakat güçlü anlatım ritmi taşıyan kitap, sınıf çatışması ile adalet arayışının birbirine bağlandığı bir tarih okuması sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 8 saatlik iş günü talebinin Haymarket'in arka planındaki yeri. Green'in setlemesinde Haymarket olayı, kendiliğinden patlayan tekil bir şiddet vakası değildir. Olayın arkasında sanayi işçilerinin günlük çalışma süresini 8 saate indirme mücadelesi vardır. 19. yüzyılın sonlarında birçok işçi uzun vardiyalarla ve iş güvenliği bakımından zayıf koşullarda çalışıyordu. 8 saat talebi bu nedenle dar bir ücret pazarlığından daha geniş bir anlam taşıyordu. İşçilerin aile yaşamı, dinlenmesi, eğitimi ve siyasal hayata katılımı için zaman istemesini ifade ediyordu. Green, Chicago'nun bu mücadelede neden önemli bir merkez haline geldiğini, kentin büyüyen sanayisi ve göçmen işçi nüfusu üzerinden açıklar. 1 Mayıs 1886'da başlayan kitlesel eylemler, farklı mesleklerden emekçileri ortak bir hedef etrafında buluşturdu. Ancak patronların, yerel yönetimin ve polisin sert tepkisi gerilimi kısa sürede yükseltti. Kitap burada örgütlü emeğin içindeki farklı eğilimleri de görünür kılar. Sendikacılar, reformcular ve anarşistler her konuda aynı düşünmüyordu. Fakat çalışma hayatındaki eşitsizliklere karşı çoğu zaman aynı kamusal alanda buluşuyordu. Bu çerçeve, bombalamanın ardından tüm işçi hareketinin neden kolayca suçlanabildiğini anlamaya yardım eder. Green'in temel vurgusu, Haymarket'in çalışma süresi tartışmasının yanı sıra, işçilerin yurttaşlık ve saygınlık talebiyle ilgili olduğudur. İkinci olarak, polis müdahalesi ve bombalamanın barışçıl mitingi ulusal krize dönüştürmesi, Haymarket meydanındaki toplantı. Polis şiddetini protesto etmek ve grevci işçilerle dayanışmak amacıyla düzenlenmişti. Green, 14 Mayıs 1886 akşamındaki mitingin başlangıçta sakin geçtiğini belirtirken, olayın önceki günlerdeki işçi-patron çatışmalarından kopuk olmadığını gösterir.
McCormick fabrikası çevresindeki gerilim ve polis kurşunlarıyla işçilerin ölmesi, toplantının doğrudan bağlamını oluşturur.
Polis kalabalığı dağıtmak üzere ilerlediğinde, kimliği kesin biçimde saptanamayan bir kişi polislerin arasına bomba attı. Patlamada ve sonrasındaki silahlı kargaşada polisler ile siviller hayatını kaybetti ya da yaralandı. Green'in anlatısında kritik nokta, bombayı atan kişinin belirsizliği ile olaydan hemen sonra kurulan kesin suçluluk dili arasındaki uçurumdur. Yetkililer, basının önemli bir bölümü ve iş çevreleri saldırıyı hızla anarşizmle ve örgütlü emekle özdeşleştirdi. Böylece karmaşık bir olay, kamuoyunda düzeni tehdit eden yabancı kökenli radikaller anlatısına dönüştü. Kitap, şiddetin yalnızca fiziksel sonuçlarını değil, siyasi kullanımını da inceler. Bombalama, çalışma koşullarına ilişkin tartışmayı geri plana itti. Onun yerine güvenlik, sadakat ve radikalizm korkusu konuşulmaya başlandı. Bu dönüşüm, toplumsal krizlerde kamu düzeni söyleminin eşitsizlik taleplerini nasıl bastırabildiğini gösteren tarihsel bir örnek sunar. Üçüncü olarak, Haymarket sanıklarının yargılanması ve hukuki meşruiyet sorunu kitabın en güçlü bölümlerinden biri. Bombayı doğrudan attıkları kanıtlanmayan 8 anarşistin cinayet suçlamasıyla yargılanmasını ele alır. August Spice ve Albert Parsons gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu sanıklar, savcılığın yaklaşımında eylemden çok fikirleri, konuşmaları ve çevreleri nedeniyle hedef haline geldi. Green,
davanın yalnızca teknik bir ceza yargılaması olmadığını, dönemin sınıfsal ve siyasal korkularının mahkeme salonuna taşındığı bir süreç olduğunu anlatır. Sanıkların şiddeti teşvik eden bir atmosfer yarattıkları iddiası, doğrudan fail bağlantısının yerini büyük ölçüde aldı. Bu durum, cezai sorumluluğun somut eylem ve güvenilir kanıt yerine siyasal aidiyet üzerinden kurulmasının tehlikesini ortaya koyar. Jüri seçimi, basındaki önyargılı yayınlar ve mahkemenin tutumu da yargılamanın tarafsızlığı hakkında uzun süren tartışmalar doğurdu. Sonuçta 4 sanık 1887 yılında idam edildi, biri cezaevinde intihar etti.
Kalan 3 kişi ise 1893 yılında Illinois valisi John Peter Altgeld tarafından affedildi, Green. Affın sanıkların masumiyetini tüm ayrıntılarıyla hukuken kanıtlayan basit bir karar olmadığını, fakat davadaki ağır usul ve adalet sorunlarına yönelik önemli bir siyasal hüküm olduğunu düşündürür.
Eser, hukuk kurumlarının toplumsal baskı altında nasıl meşruiyet kaybedebileceğini somut bir tarih üzerinden tartışır. Dördüncü olarak, göçmen karşıtlığı. Radikalizm korkusu ve kamuoyunun biçimlenmesi, Green, Haymarket sonrası tepkinin yalnızca bombaya duyulan öfkeden kaynaklanmadığını vurgular. Chicago işçi sınıfının önemli bir bölümü Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan gelen göçmenlerden oluşuyordu. Sanıkların çoğunun yabancı doğumlu olması. Basında ve siyasi söylemde onları Amerikan toplumuna dışarıdan gelmiş, tehlikeli unsurlar gibi göstermeyi kolaylaştırdı. Anarşizm sözcüğü de çoğu zaman farklı düşünce akımlarını ayırmadan, şiddet ve toplumsal yıkımla eş anlamlı kullanıldı. Kitap, bu dilin işçi örgütlenmesini meşru bir ekonomik talep olmaktan çıkarıp güvenlik tehdidi gibi sunma işlevini açıklar.
Böyle bir atmosferde işçilerin 8 saat istemesi toplumsal reform çağrısı olarak değil, düzeni bozma girişimi olarak okunabildi.
Green'in yaklaşımı, işçi hareketinin kendi içindeki tartışmaları da yok saymaz. Bazı radikallerin devrimci retoriği karşıtlarının korkularını besleyen bir malzeme haline gelmişti. Fakat kitap, bu retoriğin varlığının bütün sanıkları bombalamadan sorumlu tutmaya yetmeyeceğini net biçimde ayırır. Bu bölümün kalıcı değeri, göçmenlik, siyasal dil ve medya etkisinin adalet algısını birlikte şekillendirdiğini göstermesidir. Haymarket, bir toplumun korku anlarında karmaşık grupları tek bir düşman imgesine indirgeyebilmesinin çarpıcı örneklerinden biri olarak belirir. Son olarak, sendikal hareketin gerilemesi ve Mayday mirasının uluslararasılaşması, Haymarket'in sonuçları yalnızca sanıkların kaderiyle sınırlı kalmadı. Green, olayın Amerika'daki en büyük işçi örgütlerinden biri olan emek şövalyeleri, üzerinde yarattığı ağır baskıyı ayrıntılandırır. Örgüt doğrudan bombalamayla kanıtlanmış bir bağ taşımamasına rağmen kamuoyundaki radikalizm korkusundan etkilendi. Üyelik kayıpları ve siyasi yalnızlaşma hareketin gücünü zayıflattı. Daha sonra Amerikan Emek Federasyonu gibi daha dar meslek temelli ve daha temkinli sendikal çizgiler önem kazandı. Bu gelişme işçi hareketinin taleplerinin kaybolduğu anlamına gelmez. Ancak örgütlenmenin dili, hedefleri ve kamuoyuna kendini sunma biçimi değişti. Green'in kitabı, baskının sendikaları yalnızca sayısal olarak küçültmediğini, hangi taleplerin meşru sayılacağına ilişkin sınırları da etkilediğini gösterir.
Öte yandan Haymarket'in mirası ulusal sınırları aştı. 1 Mayıs, dünyanın birçok yerinde işçilerin dayanışma ve hak arama günü olarak benimsendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi işçi bayramının farklı bir tarihte kutlanması ise Haymarket'le ilişkilendirilen radikal hafızadan uzak durma eğilimini yansıtır. 8 saatlik iş günü de hemen ve her yerde kazanılmadı. Yine de mücadele, sonraki 10 yıllarda çalışma standartlarının değişmesine katkı sağladı.
Böylece kitap, kısa vadede yenilgi gibi görünen bir olayın, uzun vadede uluslararası emek hafızasına nasıl yerleştiğini anlatır. Sonuç olarak,
Death in the Haymarket, American Emek Tarihine, Chicago Tarihine.
Gilded Age dönemine ve tartışmalı davalara ilgi duyan okurlar için özellikle değerli bir eserdir. Ancak kitabın erişimi uzmanlarla sınırlı değildir. Çalışma hayatındaki hak mücadelelerinin nasıl kamu güvenliği tartışmalarına dönüştürülebildiğini anlamak isteyen herkes için de güçlü bir çerçeve sunar.
Okur, 8 saatlik iş günü gibi bugün yerleşik görünen bir standardın uzun mücadeleler ve ciddi bedeller sonucunda geliştiğini kavrar. Aynı zamanda bir ceza davasında siyasal öfkenin, medya baskısının ve göçmen karşıtlığının kanıt değerlendirmesini nasıl gölgeleyebileceğini görür.
Kitabın pratik katkısı, güncel emek ve hukuk tartışmalarına doğrudan reçeteler vermesi değildir. Daha çok olayları tek bir fail
tek bir ideoloji ya da tek bir kurum üzerinden açıklamanın yetersizliğini öğretmesidir.
Green'i benzer high market çalışmalarından ayıran yön, geniş emek hareketi tarihini bombalama.
Dağ ve infazların insani ve siyasi sonuçlarıyla aynı anlatıda birleştirmesidir. Ne yalnızca mahkeme tutanaklarına kapanır ne de olayı romantikleştirir. Sendikaların stratejik sorunlarını, radikal siyasetin gerilimlerini ve devlet baskısının etkisini birlikte ele alır. Bu nedenle eser, high market hakkında temel bir başvuru kitabı olmasının yanında, toplumsal hafızanın ve adalet duygusunun kriz dönemlerinde nasıl biçimlendiğini inceleyen kalıcı bir tarih anlatısıdır. Destek olmak isterseniz, James Green kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.